Ayrım 2.
Aşk bir mucizedir. O hep akşamüstü gelirdi. Güneş batmamışken, sokaklar kül rengi bir ışıkla yıkanmamış, odamın ışıkları henüz yanmamışken. Büromun önündeki iki yanı fundalıklı dar yoldan geçerek aşağıdaki işlek caddeye yürürdü. Ben penceremin önünde durur, perdenin arasından soluğumu tutarak izlerdim yürüyüşünü. Her akşamüstü, gerekirse en önemli görüşmelerimi bile iptal ederek. Bu halime bakıp romantik biri olduğumu sanmayın. İlgisi yok. Son derece mantıklı, duygularından çok düşünceleriyle hareket eden bir adamım. Hatta lise yıllarında birçok arkadaşım kendilerini aşkın hülyalı dünyasına kaptırıp sevgilileriyle buluşmak için okulu kırarken ben bir gün bile devamsızlık etmeden sayfası sayfasına derslerimi takip ederdim. O dönem platonik aşklar yaşadığımı inkar edecek değilim. Ama kendimi hiçbir zaman bu türden havailiklere kaptırmadım. Sorumluluklarımı hiç aksatmadım. Kazandığım ne varsa kendi aklımla, kendi emeğimle oluşturduğumu söyleyebilirim. Şirketimin başarısını, evliliğimin bunca yıldır sürüyor olmasını da akılcı davranışlarıma borçluyum. Evliliğimizin karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı, dengeli bir ilişki olmasında kuşkusuz eşimin de rolü var. Onun anlayışlı bir insan olmasını, bana karşı ilgisini hiç yitirmeyişini, çocuğumuza karşı sorumluluklarını büyük bir istekle yerine getirmesini takdir etmiyor değilim. Ancak birlikteliğimizin bu denli uzun ömürlü olmasında daha çok benim inceden inceye mantık süzgecinden geçirilmiş davranışlarımın belirleyici olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Böbürleniyormuşum gibi gelebilir ama inanın öyle. Daha doğrusu öyleydi. Bir zamanlar böyle davranmış olmakla gurur duyardım. Bir zamanlar. Şimdi o günleri özlüyorum. Aklımın gündüzleri işimle, geceleri eşim ve oğlumla dolu olduğu sıradan, basit, huzurlu günleri. Ne yazık ki o huzur dolu, sakin günler çok gerilerde kaldı. Onu gördüğüm andan itibaren yaşamım altüst oldu. Hem de ne altüst olur. Bu öyle bir şey ki, nasıl anlatsam, bu birbirine benzeyen günlerin içinden ansızın çıkıveren bir rüzgarın her şeyi değiştireceğine inanmak gibi. Bu yağmurun yumuşak yeşilini, çiçeklerin kırılganlığını, baharın kışkırtıcılığını yeniden hissetmek gibi. Yani anlatmak zor ama yeniden gençleşmek, bir daha yaşayamam diye düşündüğün duyguların birdenbire uyanıp seni ayağa kaldırması gibi. Bakın şiir yazar gibi anlatıyorum. Bir mantık abidesi olan ben bu yaşımdan sonra romantikleşmeye çalışıyorum. Biliyorum komik oluyorum ama içimden böyle yapmak geliyor. Oysa onu ilk fark ettiğim gün aklım oğlumun yabancı dil öğrenme işiyle meşguldü. Bir baba olarak oğlumun en iyi eğitimi almasını istiyordum. Çok zengin biri sayılmam ama halimiz vaktimiz yerinde çok şükür. Galiba en iyisi özel okullardan birine yazdırmaktı çocuğu. Gerçi bazı arkadaşlarım bu okulların birer para tuzağı olduğunu, kaliteli eğitim veren Anadolu liselerinden birini tercih etmemin daha doğru olacağını söylüyorlardı ama başka seçenek de yok gibiydi. Bunları düşünerek ofisimde geziniyordum ki canım sıkıldı. Perdeyi aralayıp dışarıya bakmak istedim. Baktığım anda da onu gördüm. Sırtında bej rengi bir pardüsü vardı. Omuzlarına düşen açık kumral saçları rüzgarda belli belirsiz kıpırdanıyordu. Önümden hızla akıp gitti. Onu görür görmez bir yerlerden daha önce tanıştığımızı anladım. Oysa kısa bir süreliğine üstelik sadece arkadan görmüştüm. Hatırlamaya çalışarak öylece baktım. Yine de ilk görüşümde onu çok önemsediğimi söyleyemem. Ama iki gün sonra aynı saatlerde yine penceremin önünden geçince, ertesi gün de bunu tekrarlayınca onu daha yakından izlemeye başladım. omuzlarının hafifçe sarsılışı, saçlarının yumuşak kumrallığı, pardösüsünün altında belli belirsiz devinen kalçaları. Evet, onu daha önce görmüştüm, bundan emindim. Ama ne zaman, nerede çıkaramıyordum. Dördüncü görüşümde anımsadım. İnanılmaz şey, onu düşümde görmüştüm. Evet, yıllar önce onu düşümde görmüştüm. Evleneceğim günden bir önceki geceydi. Belki de bu yüzden hiç unutmamıştım. Düşümde dalgalı bir denize bakan bir gül bahçesindeydim. Bahçe dediğime bakıp da içinde tek katlı evlerin yükseldiği, birkaç gül fidesiyle süslenen kıytırık yeşillikler gelmesin gözünüzün önüne. Düşümde gördüğüm yer adeta Babil'in asma bahçeleri gibiydi. Evet evet, yanlış duymadınız, asma bahçe dedim. Rüyasını gördüğüm o muhteşem arazi tam 12 asma bahçeden oluşuyordu. Her bahçede farklı renkte güller ekilmişti. Beyaz, sarı, açık sarı, turuncu, yavru ağzı, pembe, kırmızı, mor, hatta siyah güller. O mor güllerin arasındaydı. Ayakta durmuş denize bakıyordu. Uzun boyluydu. Sırtında tıpkı ofisimin önünden geçen kadınınki gibi bej rengi bir pardüsü vardı. Açık kumral saçları omuzlarına dökülüyordu. Sessizce ona yürüdüm. Yürümek değil de sanki uçtum. Çünkü ayaklarım yere basmıyor gibiydi. Yine de beni hissetmiş olmalı ki döndü. Yüzü ilgi duyduğum, sevdiğim, aşık olduğum ve ömrümün geri kalanında da ilgi duyacağım, seveceğim, aşık olacağım kadınların yüzlerine benziyordu. Bu benzerlik beni hiç şaşırtmadı. Biliyorum, gerçek yaşamda böyle bir yüz göremezsiniz ama düşte her şey olanaklıydı. Uğruna acı çektiğim, yalan söylediğim, ihanet ettiğim, sırlarımı paylaştığım bütün kadınların birleşiminden oluşan bir varlık duruyordu karşımda. Yeşil, kahverengi, mavi, siyah, bal rengi gözler şefkatle, kıskançlıkla, sevgiyle, düşmanlıkla, aşkla bakıyordu bana. Tatlı bir baş dönmesi hissettim. Gözlerine biraz daha baksam düşecektim. Düşmemek için bedenine tutundum. Dudakları dudaklarımın hizasındaydı. Yarı aralıktı. Arasında durduğu güller gibi mor renkli bir rujla boyanmıştı. Uzandım, gül yaprakları gibi narin dudaklarına dudaklarımla dokundum. Amansız bir gül kokusuyla sarmalandım. Öpüşmenin tadını bilecek kadar çok kadınla tanışmıştım. İnce dolgun dudaklılar, çilek ya da kara üzüm renginde olanlar, ağzınızın içinde hoş bir koku bırakanlar, sanki acıtmaktan korkarmışçasına dokunanlar ve aklıma gelmeyen daha niceleri. Ama hiç duraksamadan söyleyebilirim ki bu öpüşme o ana kadar yaşadıklarım hiçbirine benzemiyordu. Hemen hınzırca gülümsemeyin. Sözünü ettiğim baştan çıkarıcı bir cinsel duygu değil. Bilinen anlamdaki cinsellikten çok uzak bir şey. Dolgun mor dudakları ağzımın içinde yabani bir dut gibi erimeye başlayıp da bu sıvı kanıma karışınca ruhumun arınmaya, bedenimin yenilenmeye başladığını hissettim. Yüklerimden kurtulmuş gibiydim. Aşağıda çılgınca dalgalanan denizle, bu dingin bahçeyle, rengarenk güllerle kollarımın arasındaki kadınla özdeşleşiyordum. Mutlak mutluluk, kesin huzur, saf masumiyet, hem zevk hem dinginlik hepsini aynı anda hissedebiliyordum. İnanın abartmıyorum, yaşadığım tanrıların insanlara vaat ettikleri türden bir zevkti. Bedenin doyumu ile ruhun doyumunun buluştuğu an. Ama düşlerin de yaşam gibi bir sonu vardı. En güzel yerinde annemin sesiyle uyandım. Annemin sesi hiç bu kadar çirkin gelmemişti bana. Ne diyorum, farkında mısınız? Sevgili annemin sesini çirkin bulduğumu söylüyorum. Yalnızca o gerçek olmayan, bir yanılsamadan ibaret olan rüyamı böldüğü için. Neyse, annemin sesiyle uyandım. Şaşkınlıkla gözlerimi açtım. neler yitirdiğimin ayrımına varır varmaz yeniden kapadım. Boşuna. Göz kapaklarımın altında simsiyah boşluktan başka hiçbir görüntü yoktu. Başımı yastığın altına gömdüm. Ne çare ki o büyülü rüya geri dönmüyordu. Zaten başucumda dikilen annemin de yeniden uyumama fırsat vereceği yoktu. Daha sonra sık sık bu düşü anımsadığım oldu. Gül bahçesindeki o kumral kadın gözümün önüne her geldiğinde içimde taptaze, umut dolu bir şeyler kıpırdanıyordu. Ama yaşam belleğimizdeki anıları silmekte çok ustaydı. Giderek izler zayıflamaya başladı, bu düşü daha az anımsar oldum. Ta ki penceremin önünden geçen bu kadını görünceye kadar. Bu kadın düşündeki kadın mıydı? Olamayacağını biliyordum, düşünmek bile saçmaydı. Ama inanmak güzeldi. Üstelik böyle düşünmeye ihtiyacım vardı. Çünkü onu fark ettiğim andan beri yaşamım anlam kazanmaya başlamıştı. Günlerim onu beklemenin heyecanıyla geçiyordu. Onun geleceği saatlerde sekreterime telefon bağlamamasını söylüyor, hatta çoğu zaman onu erkenden evine yolluyordum. Sonra hazırlıklarımı yapıp nefesimi tutarak onun görünmesini bekliyordum. O fundalıklı yolda belirince de omuzlarına dökülen saçlarını, bedeninin hafifçe sarsılışını, kendinden emin yürüyüşünü keyifle izliyordum. Bir dakika bile sürmüyordu bu. Ama o saniyelerin her biri benim için nasıl büyük bir mutluluktu, nasıl büyük bir heyecandı anlatamam. Ama gitgide bu saniyeler yetmemeye başladı. Onu böyle uzaktan, üstelik yüzünü bile görmeden izlemek çok acı veriyordu. Onun yüzüne bakmalı, kokusunu duymalı, sesini işitmeliydim. Bütün benliğimle bunu istiyordum. Öte yandan içimde bir korku taşımıyor da değildim. Ya yüzünü gördüğümde, sesini duyduğumda, kokusunu hissettiğimde onun düşlerimdeki kadın olmadığını anlarsam? Bu korkunç bir yıkım olurdu benim için. Şimdi bir yanılsama da olsa onu uzaktan izlemek beni mutlu ediyordu. Ya gerçek bunu bozarsa? Ama onu bu pencerenin arkasından seyretmek de yetmiyordu işte. Kendi kendimle didişmelerle geçen uzun günlerin ardından sonunda onunla konuşmaya karar verdim. O gün sekreterimi mesai bitiminden çok önce yolladım. Kendime çeki düzen verdim. Yapacağım konuşmayı defalarca aklımdan geçirdim. Sonra pencerenin önüne geçerek heyecanla beklemeye başladım. Sonunda fundalıklı yolda göründü. Onu görür görmez elim ayağım titremeye başladı. O gün her zamankinden çok daha fazla heyecanlanmıştım. Bir an vazgeçmeyi bile düşündüm ama sonra bunun doğru olmadığına karar vererek dışarı çıktım. Heyecanımı denetlemeye çalışarak yaklaştım. Birkaç adım sonra omuzlarımız aynı hizaya gelmişti. Biraz daha yan yana yürürsek onu ürkütebilirdim. Sesimi olabildiğince yumuşatarak "Affedersiniz," dedim. O bana doğru dönerken boğazım kurumuş, bedenim rüzgara tutulmuş bir yaprak gibi sallanıyordu. Gerçekten de düşümdeki kadın mı çıkacaktı karşıma? Döndü. Hayır, düşümdeki gibi değildi bu kadının yüzü. Çok daha güzel bir yüzü vardı. Ela gözleri tuhaf bir ışıltıyla yanıyor, insana cesaret veren ılık bir gülümseyiş dudaklarını süslüyordu. "Affedersiniz," diye tekrarladım. "Buyurun," dedi. Etrafa şöyle bir baktıktan sonra bana döndü. "Bana mı seslendiniz?" Gözleri soru doluydu. "Evet, bir türlü konuşmaya başlayamıyordum. "Buyurun, sizi dinliyorum." "Lütfen beni yanlış anlamayın, sizi rahatsız etmek istemiyorum." Yine sustum. Lafın arkasını nasıl getireceğimi bilemiyordum. "Rahatsız etmek istemiyorsunuz," diye cesaretlendirdi beni. "Yani yanlış anlamanızdan korkuyorum." "Yanlış anlamamdan?" diye yineledi. Halim çok komik olmalı ki yüzünde endişeli bir ifade belirmişti. Yani böyle sokak ortasında sizi durdurup... Bakın beyefendi dedi sakin bir tavırla. Biraz sakin olun. Gören de sizi büyük bir suç işliyor sanacak. Suç mu? Yok yok, aklınıza kötü şeyler getirmeyin, size zarar verecek değilim. Tepeden tırnağa süzdü beni. Öyle düşünmüyorum zaten. Yani yanınıza böyle birden gelince... Gözlerinde kendinden emin bir ifade belirdi. Rahat olun beyefendi, hangi çağda yaşıyoruz? Tanışmıyor olabiliriz ama bir söyleyeceğiniz varsa sizi dinlerim. Ne kadar anlayışlısınız dedim. Evet, size bir şeyler söylemek istiyorum. Mümkünse tabii. Neden olmasın? Duraksadı. Ama nerede konuşacağız? Uzun bir hikaye. Böyle ayaküstü olmaz. Elimle ofisimi gösterdim. Ben şurada çalışıyorum. Bir sakıncası yoksa buyurun orada konuşalım. Gösterdiğim yere baktı. Büronuz daha. Yüzünde tuhaf bir ifade belirmişti. Kabul etmeyecek diye korktum. Ama kibarca başını salladı. Hay hay. Birlikte yürümeye başladık. Bu kadar heyecanlı olduğunuza göre anlatacaklarınız çok ilginç olmalı diyerek ağzımı yokladı. Gerçekten de çok ilginç. Duyunca siz de bana hak vereceksiniz. Çok merak ettim şimdi. Benim hakkımda mı? Sizin hakkınızda dedim utana sıkıla. Tabii benim de. Dudaklarında çapkın bir ifade belirdi. Haliyle siz olmadan olmaz. Sesi manidardı. Benimle alay edecek diye korkmaya başladım ama ok yaydan çıkmıştı bir kere. Gittiği yere kadar sürdürecektim. Ancak büroya gidinceye kadar soru sormadı. Ben de cesaret edip onunla konuşamadım. Büronun kapısına gelince yine o bozdu sessizliği. Tanıdık geliyorsunuz dedi. Daha önce karşılaşmış mıydık? Az kalsın düşümde diyecektim. Ben de sizinle bunu konuşmak istiyordum dedim. Kadının yüzünde şaşkın bir ifade belirdi. Yeni bir soru sormasına olanak tanımayarak kapıyı açıp onu içeriye buyur ettim. Güvenli adımlarla girdi dairenin kapısından. Hiç yabancılık çekmeden antreden geçerek çalışma odama yürüdü. Sanki buraya daha önce gelmiş gibiydi. Odama girince teklif etmemi bile beklemeden pardösüsünü çıkardı. Üzerinde uçuk pembe, küçük ama diri göğüslerinin yarısını açıkta bırakan derin dekolteli bir elbise vardı. Uçuk pembe elbisenin üzerine dökülen kumral saçlarının rengi sarıya yakındı. Elbisenin boyu pek uzun değildi. Kadının güneş yanığı dizlerinin 10 santim kadar üzerinde son buluyordu. Onu böyle görünce ne yalan söyleyeyim, heyecanım bir kat daha arttı. O ise rahat tavrını sürdürerek sanki onu daha iyi görmemi istiyormuş gibi tam karşıma geçip oturdu. Koltuğa oturunca elbisesinin etekleri iyice yukarı çekildi, bacakları bütün güzelliğiyle ortaya çıktı. Bacaklarına bakmamaya çalışarak "Size ne ikram edebilirim?" diye sordum. "Soğuk bir şey? Meyveli gazoz?" "Beyaz şarabı tercih ederim," dedi. "Şarap?" dedim şaşkınlıkla. "Allah'tan buzdolabında aylardır bekleyen küçük bir şişe şarabım vardı." "Tabii, hemen." Şarabı açıp yanında iki bardakla getirdim. Elimdekileri ortadaki sehpanın üzerine koyduktan sonra karşısındaki koltuğa geçip oturdum. İkimizin kadehini de şarapla doldurdum. Bu süre içinde hiçbir soru sormadı. Dudaklarında içten bir gülümsemeyle beni izlemekle yetindi. Sonra uzanıp kadehini aldı, usulca benimkine dokundurdu. "Sağlığınıza." "Sağlığınıza," dedim. Kadehini önündeki sehpanın üzerine koyduktan sonra sordu. "Anlatın bakalım, neymiş benimle konuşacağınız konu? Çok merak ediyorum." Ben kadehimi hala elimde tutuyordum. "Söze nasıl başlayacağımı bilmiyorum," dedim. "Belki de bana inanmayacaksınız. Belki sizinle konuşma fırsatı yaratmak için yalan söylediğimi sanacaksınız." Ela gözlerinden çapkın bir ifade geçti. Benimle konuşma fırsatı yaratmak için yalan söyler misiniz? Diye sordu. Aslına bakarsanız ne yalan söyleyebilirim ne de sokakta kadınları çevirip konuşmaya çalışırım. Bunlar pek benim yapabileceğim türden işler değil. Kadehimi masanın üzerine koyduktan sonra sürdürdüm sözlerimi. Biraz çekingenimdir aslında. Ama bana karşı pek çekingen davranmadınız. Davranmadım ama sizinle konuşmak için günlerce kendimle mücadele ettiğimi bilmenizi isterim. Sizi ilk gördüğüm günden beri yanınıza gelmek konusunda kendimle didişip duruyorum. Beni ilk nerede gördünüz? Burada dedim, elimle pencerenin dışını göstererek. Ofisimin önünde siz fundalıklı yoldan geçerken. Dalgın mırıldandı. Evet, bu yolda yürümeyi seviyorum. Dalgınlığından kurtulup bana döndü. Sanki kızacakmış gibi kaşlarını çatmıştı. Ama bakışlarında hiç öfke yoktu. Yani günlerce beni izlediniz diye söylendi. Özür dilerim, izlemek değil de gayri ihtiyari gördüm pencereden bakarken. Görünce de izlemeye başladınız. Evet ama düşündüğünüz gibi değil. Anlamamıştı. Soru dolu bakışlarını yüzüme dikti. Aslında bu sizi ilk görüşüm değildi. Sizi daha da önce görmüştüm. Öyle mi? Nerede? Sorusunu yanıtlamadan önce derin bir nefes aldım. Düşümde. Ne? Lütfen beni delinin biri sanmayın. Sizi gerçekten de düşümde gördüm. Şaşkınlığını sandığımdan daha çabuk atlattı. Vişne çürüğü rujla boyanmış dudaklarında muzip bir gülümseme belirdi. Peki ne yapıyordum düşünüzde? Diye sordu. Sesi çapkınca çınladı ofisimin ağırbaşlı duvarlarında. Olanı biteni büyük bir istekle bütün ayrıntılarıyla anlattım. Hiç sesini çıkarmadan, tek bir soru bile sormadan dinledi beni. Sözlerim bitince gülümsedi. Boşuna değilmiş size aşina olmam. Demek ki ben de sizi o düşten hatırlıyorum. Şaşkınlık sırası bana gelmişti. Nasıl yani? Siz de mi aynı düşü gördünüz? Neden olmasın? Ağzım açık kalmıştı. Ama bu bir mucize. Mucizelere inanmaz mısınız? Bilmem, hiç düşünmedim. Daha önce başıma hiç böyle bir mucize gelmemişti. Normal, dedi. Çünkü daha önce bana rastlamadınız. Anlayamadım, diye mırıldandım. Anlamayacak ne var canım? Görmüyor musunuz, benim işim mucizeleri gerçekleştirmek. Alık alık baktığımı görünce yapmacık bir düş kırıklığı içinde dudak büktü. Yoksa bana inanmıyor musunuz? Bilmiyorum, dedim çaresizlik içinde. Size inanmayı çok istiyorum ama benimle alay ediyorsunuz diye korkuyorum. Cesur bir ifade belirdi yüzünde. Bunu anlamanızın tek bir yolu var. Nedir, dedim. Öpüşmemiz, dedi. Duyduğuma inanamadım. Anlamadım. Oysa çok basit. Düşünüzde öpüşmüyor muyduk? Yeniden öpüştüğümüzde düşlerinizdeki kadının sizde bıraktığı o muhteşem etkiyi hissederseniz o kadın olduğumu anlarsınız. İyi ama nasıl olur? Diyecek oldum. Hiçbir şey söylemeden ayağa kalktı. Bana yaklaştı. Ellerimden tutup beni de ayağa kaldırdı. Diliyle dudaklarını ıslattığını gördüm. Gözlerindeki arzu öyle güçlüydü ki böyle bir öpüşmeye hazır olmadığım halde hayır diyemedim. İyice yaklaştı. Parfümünün kokusunu duyuyordum. Gül kokusu değil diye düşünürken dudaklarını dudaklarıma bastırdı. Çok heyecanlanmıştım. Bu öpüşmenin düşümdekine benzeyip benzemediğine bile karar veremiyordum. Zaten bunun pek önemi de kalmamıştı. Kadın bedenini bedenime iyice yasladı. İş öpüşmeden çıkıp ön sevişme halini almıştı. Elini cinsel organıma kaydırdığını hissettim. İrkilir gibi oldum, kendimi geri çekmeyi düşündüm. Ama kurtuluş yoktu. Sağ elimi yakalayıp elbisesinin altına soktu. Elim çıplak tenine dokundu. Sıcaktı, diriydi, istek doluydu. Artık bu sevişmenin sonuna kadar gideceğini anlamıştım. Olacakları kabullenip kendimi sevişmenin uyumuna bıraktım. Müthişti. Bedeninde gezinen ellerimin yer değiştirmesinden soluk alıp verişime kadar en küçük bir hareketimin bile dilinden anlıyor, istediklerimi anında yerine getiriyordu. Ben biraz hızlanınca henüz değil, biraz bekle diyerek oyunu uzatıyordu. Ya da beni hırslandırmak için evet evet daha sert daha derine diye soluyordu. Bu kadar kısa sürede böyle mahrem bir alanda beni bu kadar iyi anlaması, yönlendirmesi gerçekten mucizeydi. Sonunda yaşamımı değiştirecek kadını bulmuştum. Peki şimdi ne yapacaktım? Mutlu bir evliliğim, daha doğrusu mutlu olduğunu sandığım bir evliliğim vardı. Boşansam o kadar kolay değildi. Hem bakalım bu mucize sevgili benimle evlenmeyi isteyecek miydi? Sevişme sonrasında bütün bunlar hızla kafamdan geçti. Elbiselerini giymiş, doygun ama tatlı gözlerle bana bakıyordu. "Mucizenizi gerçekleştirdim mi?" diye sordu. "Evet," dedim. "Haklıymışsınız. Siz gerçekten de düşlerimdeki kadınmışsınız." "Söylemiştim." Yavaşça kalktı, pardüsüsüne baktı. "Gidiyor musunuz?" dedim korkuyla. "Biraz daha kalırsam mucize bozulabilir," diyerek pardüsüsünü geçirdi sırtına. "Sizi bir daha göremeyecek miyim?" "Neden göremeyecekmişsiniz?" dedi pardüsüsünün düğmelerini iliklerken. "Yakında buradan taşınıyorum ama yine Sadri'yi arayarak bana ulaşabilirsiniz." Kafam karışmıştı. Bahsettiği adamı tanımıyordum. Sadri mi? O da kim? Kadının gözlerindeki masum ifade birden değişti. "Sadri," dedi. "Bizim Sadri." "Bizim Sadri mi? Bir yanlışlık olmalı." Gözlerini kısarak meydan okurcasına baktı. "Bakın, düşlerdeki kadın fantezisini falan anlıyorum ama işi tadında bırakalım. Artık gerçeğe dönme zamanı." "Ne? Ne diyorsunuz? Gerçekten anlamıyorum." Hiç beklemediğim bir davranışta bulundu. "Bana bak lan," diye gürledi. "Senin kim olduğunu bilmiyorum ama eğer paramın üzerine yatacağını sanıyorsan aldanıyorsun." "Ne parası?" dedi diye kekeledim yanlışlıkla. Bir panter gibi hırsla üzerime atladı. Yakamdan tutup sarsmaya başladı. "Ağzına sıçarım ulan senin. Sikerken hevesliydin de iş parayı vermeye gelince mi çekingen oldun?" "Lütfen, lütfen," diye mırıldandım. "Ne lütfeni lan? Bomontili Neşe'nin parasını kimse yiyemez." "Lütfen yakamı bırakın öyle konuşalım," dedim. "İnanın ne demek istediğinizi anlamıyorum." Yakamı bırakmadı ama meramını da kendi üslubuyla açıkladı. "Anlamayacak bir şey yok. Vizite ücretimi istiyorum. Yani $100. $100'dan bir kuruş aşağı olmaz." Başımdan aşağı kaynar sular dökülmüş gibi oldu. Sonunda gerçeği anlamıştım. Bir an ne yapacağımı bilemedim. Gülsem mi, ağlasam mı? Ama kadın artık sabrının sonuna gelmişti. "Hadi," dedi yakamı çekiştirerek. "Gece yarısına kadar bekleyecek halim yok. Sökül paraları." "Tamam tamam," dedim. "Özür dilerim, hemen veriyorum." Böyle söyleyince bıraktı yakamı. Ama bırakırken uyarmayı da ihmal etmedi. "Bir katakulli falan yaparsan." "Yok yok, o dediğinden yapmayacağım," diyerek kasayı açtım. $100 tutarındaki parayı ona uzattım. Birdenbire yumuşamam kadını şaşırtmıştı. Parayı alırken düşünceli bir ifadeyle yüzüme baktı. "Yoksa doğru mu söylüyorsun? Sen Sadri'nin bulduğu müşteri değil misin?" Artık direnmenin bir anlamı yoktu. "Tabii ki o müşteriyim," dedim bozuntuya vermeden. "Sadece biraz şaka yapmak istemiştim." "Yapma. Para konusunda kimseyle şaka yapma. Ters birine düşersin, hacamat eder adamı." "Olur, yapmam," dedim. Kapıdan çıkmadan önce döndü. Dudaklarındaki çapkın gülümseme yeniden belirmişti. "Yine de sevdim seni," dedi. "Matrak adamsın. Ne zaman canın isterse Sadri'yi ara." "Ararım," dedim. Çıktı. Ben de odama döndüm. Pencereden baktım. Düşlerimdeki kadın caddeye doğru yürüyordu. Gözden yitene kadar onu izledim.